Ayrım 51.
Sayfa 383. Bu dönemde felsefeyi dinci gizemci bir temele oturtmaya çalışan başka düşünürler de olmuştur. Fransa'da Louis Lavelle 1883-1951, Amerika Birleşik Devletleri'nde Reinhold Niebuhr 1892-1971 bu devinimde yer alan başlıca kişilerdir. Ayrıca din felsefesi ya da Hristiyanlık felsefesi Tomasocu çizgide de yeni atılımlara girmiştir. Bu atılımın başlıca kişisi Belçika'dan bir düşünürdür. Kardinal Mercier'dir. 1851-1926. Asıl adı Desire Joseph Mercier olan bu ünlü din adamı 1. Dünya Savaşı'nda Alman işgaline karşı direnenler safında yer almıştır. Mercier bir Tomasocudur. Ancak onun Tomasoculuğu çağdaş bilimsel gelişmelere ilgisiz kalmayan, onlarla tersleşmeyen bir Tomasoculuktur. Mercier özel bilimleri felsefenin bağımlısı ya da yardımcısı sayar, onlarla felsefe arasında sıkı bir bağ, hatta bir bütünlük bulur, bununla birlikte felsefeyi bilimlerin bir sonucu gibi görmek istemez. Felsefe adamı, özel bilimlerce ortaya konulmuş gözlemleri göz önünde tutmak zorundadır. Ancak felsefenin alanı, bilimsel düşüncenin alanı değildir. Mercier ruh bilimin önemini belirlerken, Descartes'çılıkta ruh bilimsel bakış eksikliğini varsayar ve bunu bu felsefenin bir zayıflığı olarak görür. Bir dinci olmakla birlikte yenilikçi bir düşünür olan Mercier, Skolastik'in geleneksel dili olan Latince'yi kesin olarak bırakmış, tüm yazılarını Fransızca yazmıştır. Bilime dayalı yeni görüşler. Bu dönemde bu dinsel çerçevenin dışında da bilime ya da olgu bilime dayalı yeni görüşler ortaya atılmıştır. Bu yönde adı anılmaya değer kişilerden biri Nikolay Hartmann'dır. 1882-1950. Onun felsefe araştırmaları Husserl'inkine çok benzer. Hartmann'a göre felsefenin amacı sorular sormak, nesnenin tanıtlanmasından giderek onun nesnel yapısını kavramaya çalışmaktır. Bilgi nesnesi aşkın bir nesne olarak vardır. Hartmann'ın en ilgi çekici yanı, Scheler'in izinde bir değerler anlayışı geliştirmiş olmasıdır. Buna göre Hartmann, kişiyi yüce değer olarak belirler, ancak Scheler'in benimsemiş olduğu toplumsal kişilik fikrini dışlar. Fransız filozofu Gaston Bachelard, 1884-1962, felsefenin sorunlarına yeni bilimsel buluşlardan giderek yaklaşır. Onun amacı, özne ile nesne arasındaki gizemli ilişkiyi kaldırmak, deneyiciliği usçulukla dengeleyerek felsefede bütünsel bir bakışa ulaşmaktır. Bachelard, ruh bilimin ve estetiğin sorunlarıyla ilgilenmiştir. Bu dönemin önemli filozoflarından biri de organikçiliğin kurucusu Alfred North Whitehead'dir. 1861-1947. Londra Üniversitesi'nde uygulamalı matematik, Harvard Üniversitesi'nde felsefe dersleri vermiş olan Whitehead, felsefi sorunlara yeni bilimsel buluşların aydınlığında yaklaşmış, organikçi bakış açısı içinde öznel ya da nesnel her bilgiyi başka bilgilere organik bağlarla bağlı saymıştır. Filozofa göre her şey yaratılmışlığı içinde tam bir düzenli bütünsellik içindedir. Her şey bir evrim düzeninde birbirine bağlıdır. Bu düzende özgür bir varlık olan insan, dinin ve ahlakın konusunu oluşturan içten bağlarla Tanrı'ya bağlanır. Whitehead yaşamının büyük bir bölümünü adadığı matematiğe büyük bir güvenle bağlıdır. Mantık alanında da son derece kesin ve belirleyici görüşler ortaya koymuştur. Varoluşçuluk ve yapısalcılık, moda olmuş düşünceler. Varoluşçuluk ve yapısalcılık, biri bir felsefe, öbürü bir eleştiri yöntemi olmakla ayrılırlar. Bununla birlikte bakış açıları çok yakın olduğu için neredeyse birbirini tümleyen iki düşünce akımı olarak görünürler. Her iki akımda dünyanın hemen her yerinde ama özellikle Batı'nın kültür merkezlerinde özümlenmiş düşünceler olmaktan çok moda düşünceler olarak yayılmıştır, yayılmaktadır. Bu iki akımın tutuldukları ölçüde açık ve aydınlık düşünceler ortaya koyduğunu söylemek çok güç. Özellikle varoluşçuluk, dünya görüşünde olmasa da bilgi kuramında oldukça karmaşık ve çeşitli bir bütün ortaya koyar. Varoluşçu bilinen bazı yazarların bilgi kuramıyla ilgili yapıtlarını, örneğin Sartre'ın L'être et le non'ı, varlık ve hiçlik, ya da Merleau-Ponty'nin Phénoménologie de la Perception'u, Algının olgu bilimi, bütün incelikleriyle ve teker teker ayrıntılarında kavramak oldukça güçtür. Bu kavrama eksikliğinde söz konusu akımların sayısız çeşitliliği ve karşıtlıklar ya da ayrılıklar barındıran uçsuz bucaksız bir birikim ortaya koyması da önemli oluyor. Bu yüzden varoluşçuluktan çok varoluşçuluklardan ya da yapısalcılıktan çok yapısalcılıklardan söz etmek belki de daha doğru olacaktır. 18. yüzyılda felsefede bir hastalık gibi baş gösteren, özellikle Kant'la, Hegel'le, Husserl'le kökleşmiş olan çetrefillik, varoluşçularda doruk noktasına çıkmış gibidir. Öznelci çetrefillik. Çetrefilliğin kaynağı biraz da öznelci bakış açısındadır. Varoluşçu felsefede, yapısalcı eleştiride öznelci bakış açısını sarsılmaz bir biçimde benimsemiş gibidir. Eski felsefelerde öznelcilik nesnel bakış açısı kadar geçerli olmamıştı. Bununla birlikte belleğimizi yoklarsak öznelcilikte 25 yüzyıl öncesine kadar gidebiliriz. Sofist Protagoras şöyle diyordu: "Tüm bilgilerimiz duyumdan gelir, duyum da bireylere göre değişir. Öyleyse insan her şeyin ölçüsüdür. Bilge kişi ruhta en doğru düşünceleri oluşturacak güçte değilse de en hoş ve en yararlı düşünceleri oluşturabilecek güçtedir." 17. yüzyılla başlayan modern felsefe öznelciliğe çokça yer bırakmazken 18. yüzyıldan sonra öznelcilik, hatta onun aşırı biçimi diyebileceğimiz tek bencilik büyük ölçüde etkili olmuştur. Ülkücü bakış açısı içinde yer alan öznelcilik de, tek bencilik de gerçekte öznenin bilgide aşırı belirleyici kutup olarak görülmesini ister. Tek bencilik için bireysel düşüncenin dışında hiçbir gerçeklik yoktur. Tek benciliğe göre bireysel ben her türlü gerçekliği karşılamaktadır. Yalnız İngiliz psikoposu Berkeley, getirdiği maddesizcilik anlayışıyla öznelciliğin, hatta onun aşırı biçimi olan tek benciliğin modern düşüncedeki başlıca adı oldu. Psikopos Berkeley, tüm maddenin varlığını yadsırken ve cisimsel şeyleri ruhumuzun fikirleri olarak belirlerken, algılanmış nesnelerin varlığını tümüyle Tanrı kaynağına bağlıyordu. Ancak tek benciliğin 17. yüzyıldaki en büyük kişisi, adı felsefe tarihlerinden artık silinmiş olan Claude Brunet'dir. Brunet, bireysel düşünce dışında hiçbir şeyin var olmadığını, bireysel benin tek gerçeklik olduğunu öne sürmüştür. Varoluşçu felsefe işte bu bir bakıma çok köklü, bir bakıma da çok zayıf geleneğin kalıtçısı olmuştur. Ayrıca göreceğimiz gibi bu kalıtı varoluşçulara taşıyan çeşitli modern düşünürler de vardır. Ancak varoluşçu filozoflar elbette öznelcilikten yana çıkarken tek benciliğin dar çemberlerine takılıp kalmak istememişlerdir. Gerçekte tek bencilik hiçbir filozofun düşmek istemeyeceği bir kör kuyudur. Ne var ki tek bencilik öznelciliğin aşırı bir anlatımı olarak görünürken, onun önünde sonunda düşmekten kurtulamayacağı bir tuzak olarak da görünür. Çünkü ılımlı öznelcilik yoktur, ılımlı öznelcilik öznelcilik değildir. Varoluşçu filozoflar tek bencilikten kurtulabilmek için pek de inandırıcı olmayan bir kanıta, başkasının varlığına başvururlar. Ben varım, bana benzeyen başkaları da var, her ne kadar benden başkaysalar da bu başkaları bana benzemektedirler. Her şeye bireyden gidilir, her şeye bireyselden başlanır çünkü varoluşçulara göre bireysel gerçeklik, öncesel gerçekliktir, hatta tek gerçekliktir. Önce birey vardır, tek başına kalmış birey, dünyaya bırakılmış birey. Bilinmedik bir ülkeden bilmediği bir ülkeye gelmiş olan zorunlu yabancıdır o. Kendi aracından ya da kendi bedeninden onun pencereleri olan gözleriyle dünyaya bakar. Her şeye şaşarak bakar, her şeyi yalnızca kendi gözleriyle, kendi açısından görmektedir. O zaman kendisine benzeyen bir varlıkla ya da varlıklarla karşılaşır. Benzerlik kanıt olur mu? Şöyle der Sartre: "Tek benciliğin yatsınması gerekiyorsa bunun nedeni benim başkalarıyla ilişkimin temel olarak varlıktan varlığa bir ilişki olmasıdır." Bu son derece felsefi görünen açıklama tedirgin edici bir açıklamadır. Bize tek bencilikten kurtulmanın sağlam yollarını göstermez. Bir özne olan ben karşısında bir başka özne olan başkasının varlığı nesnel bilginin varlığını gerektirmez çünkü. Başkasının varlığı bizi tek bencilikten kurtarmaya yetmez. benle başkası arasında nesnelliği sağlayıcı bir ortak yanın, bir ölçütün bulunması gerekir. Bir başka deyişle, felsefede benzerlikten giderek kanıt oluşturamayız. Zaten Sartre da böyle bir nesnellik güvencesi vermez bize, temel anlayışı gereği vermez. Başkası başkadır, yani ben olmayan bir bendir diyerek bilineni yinelemekle yetinir. Zaten Sartre başkaları hiçliktir ya da başkaları cehennemdir derken tek benciliği kırabilecek olasılıkları kökten kaldırmış gibidir. Aynı tutum 3 aşağı 5 yukarı öbür varoluşçu filozoflarda da görülür. Öznelden yola çıkıp nesnele ulaşmak olası bir iş değildir çünkü. Tek benciliğe düşmemek için ortak bir yapıda bütünleştiğimizi önceden benimsemek gerekir. Jean Wall'ın Kierkegaard için söylediği şu sözleri büyük ölçüde tüm varoluşçu filozoflar için de genelleyebiliriz. Kierkegaard bizi dünyadan koparır ve bir başka benle her türlü dolaysız ilişkiyi kuşkuya koyar. Tüm varoluşçu filozoflar bireyden bireye ilişkileri dramatik ilişkiler olarak görürler. İlişkinin çeşidi öznel ilişki olunca elbette böyledir bu. Öznelliğin kolay kolay anlaşılamayan, ancak sanatta yetkin anlatımlara ulaşan özel bir dili vardır. Böylesi bir ilişkide bizi nesnele çıkarabilecek yollar bulanık ve düşseldir, tehlikelerle doludur. Bir kere beni mutlaklaştırdınız mı, onu özel özelliklerle yüklediniz mi, onu kendi içine hapsettiniz mi, bir daha onu başkasına kolay kolay ulaştıramazsınız. Elbette nesnel ya da kavramsal düzeyde ulaştıramazsınız, yoksa sanat bu ulaşım için vardır. Sanatta bir öznel bir nesnelde açıklığa kavuşabilir, buna karşılık hiçbir öznel felsefi düzeyde herhangi bir nesnele ulaşmakta çıkış noktası olamaz. Bir başka deyişle benden giderek kendi dışımdaki varlığı açıklamam olası değildir. Öznelcilik dizgeciliğe karşı. Kierkegaard, varoluşçuluğun öncüsü ve büyük adı, bir düşünürden çok bir sanatçı inceliğiyle yazdığı yazılarında öznelciliğe öncelikle sahip çıkarak, felsefede tüm dizgeci tutumları, özellikle de çağın son büyük dizgecisi Hegel'in felsefesini kendince kıyasıya eleştirir. Hegel felsefesi her alanda, bilimsel alanda da, tarihsel alanda da, ruhsal alanda da tümüyle ussal düşünceye yer veriyordu. Hegel'in tüm gerçek ussaldır, tüm ussal da gerçektir formülü, öznelciliğe yer bırakmayan bir formül olmakla Kierkegaard'ı çileden çıkaracak bir formüldü. Hegel, felsefeden öznelcilerin anladığının tam tersini anlıyor ve şöyle diyordu: felsefi araştırmalarımda uyduğum ve uymakta olduğum şey doğrunun bilimsel bilgisine ulaşmaktır. Oysa bir varoluşçu filozof hiçbir zaman düşüncede böylesi bir bilgiyi amaçlamayacaktır. Bu yüzden Hegel ikide bir Kierkegaard'ın saldırısına uğrayacak, Kierkegaard sık sık Hegel felsefesini eleştirirken en çok onun dizgeci yanına takılacaktır. Dizgecilik Kierkegaard'a göre öldürücü bir şeydir, bilimsellik de. Kierkegaard filozof olarak hep kendiyle, kendi kişiliğiyle ne olup ne olmadığıyla ilgilidir, içini deşer durur hiç durmadan sanki kendinde bir hazine bulacaktır. Kendini araştırırken Sokrat gibi bir doğrular araştırması yaptığına inanır. Ona göre somut yaşamımızı genel bir dizgiye indirmek yaşamımızın gerçekliğini parçalayacaktır. Kapalı açığa nasıl karşıysa dizgesel de yaşama öyle karşıdır der Kierkegaard. Kierkegaard'dan yarım yüzyıl önce doğmuş olan Hegel dizge için şunları söylüyordu: dizgesel bir bilgi üzerine temellenmeyen bir felsefe bir bilim oluşturamaz, daha çok bir biçim oluşturur, içeriği açısından da bireysel ve olumsal bir seziş biçimidir. Bir bilgi ancak bir bütünün parçası olduğu zaman doğrulanır, bunun dışında bir varsayımdan, öznel bir görüşten başka bir şey değildir. Yalnızca bilginin yalıtık parçalarını içeren felsefe yazıları ancak bireysel görüşleri ve inanışları ortaya koyarlar. Hegel ile Kierkegaard arasında pek çok uyumsuzluk, pek çok karşıtlık vardır. Bir kere Hegel için iç ve dış ayrımı yoktur, dış ve iç özdeştir. Ayrıca Hegel felsefesinde giz diye bir şey yoktur. Tüm gerçek ussalsa, tüm ussal da gerçekse giz diye bir şey olmayacaktır. Hegel'de İsa insanlığın simgesinden başka bir şey değildir. Oysa Kierkegaard için iç ve dış da vardır, gizem de vardır, Açıklanamaz özellikler de vardır. Sonsuz ve mutlak bir kişilik olarak İsa da vardır. Hegel ile Kierkegaard'ın zaman kavrayışları da ayrıdır. Hegel'in anladığı anlamda zaman sürekli bir oluşumdur, ussal bir oluşumdur, açıklanabilir. Kierkegaard'da zaman kesintili bir oluşumdur, açıklanamaz. Varoluşçuluğun karşı olduğu dizge felsefede bilgi tutarlılığının zorunlu koşulu olarak düşünülebilir. Marx'ın klasik anlamda dizgeciliğe karşı çıktığını biliyoruz. Marx elbette bilgide bütünselliğin ve tutarlılığın karşısında değildi. Böyle bir tutum felsefe dışı bir tutum olurdu. Marx iyiden iyiye kapalı dizgelerin kendilerinden sonra gelecek tüm açıklamaları daha baştan yatsıyan kesin bir tutum almalarına karşı çıkıyordu. Son açıklamaları getirdiğimizi bildiriyorsak başka açıklamalara yer yok demektir. Elbette durmadan değişen bir dünyada son açıklamaları getirdiği için değişmeden kalacak ölümsüz dizgeler düşünmek olası değildir. Öte yandan her filozofun her şeye kendine göre ya da daha doğrusu çağının gereklerine göre bütünsel bir açıklama getirmesi olağandır. Dizgeyi gerekli ya da yasal kılan budur. Varoluşçular gerçekte dizgeciliğin zorunlu olarak getirdiği nesnelliğe ve ussallığa karşıdırlar. Öznellik üzerine bir dizge kurulamaz, dizge nesnellik üzerine kurulur. Varoluşçular dizgecilikten kaçarken sık sık tutarsızlığın dikenlerine takılmışlardır. Varoluşçunun önde gelen adları, bu arada daha çok da varoluşçuluğu bilgi kuramı açısından değil de herhangi bir yaşam felsefesi olarak kurmaya çalışanlar, belli bir dizge anlayışı içinde kalmamaya özen gösterirken son derece çelişkili görüşler ortaya koydular. Önce varoluş vardır. Doğrudan doğruya varoluşçu olmamakla birlikte varoluşçu felsefeye temel hazırlamış olan Schopenhauer ve Nietzsche gibi filozoflar da çelişkilerle dolu düşünceleriyle ünlüdürler. Kierkegaard bazen bir din karşıtı, bazen bir dinci görünümünde tam bir çelişkililik örneğidir. Bu çelişkililik öznelliğin doğal görünümüdür. Varoluşçu felsefe çelişkiler içinde de olsa yaşama köklü bir açıklama getirmek dileğindedir. Buna göre bu felsefe bir yaşam felsefesidir. Bir bilgi kuramı ortaya koyup onunla dünyayı tanımaya çıkmak felsefede yüzyıllardır süre giden bir eğilimdir. Varoluşçular dizgeciliğe karşı çıkarken kendilerini dizgeci tutuma götürecek bu temel arayışının da uzağında kaldılar. Onlara göre önce yaşamak, yaşamı tanımak, oradan bilgiye ulaşmak gerekiyordu. Önce varoluş vardı. Felsefenin doğrudan doğruya tutacağı yol bilgi yolu değildi. Her şeyden önce yaşamın, varoluşun gizlerine ulaşmak gerekiyordu. Buna göre varoluşçuluk insanın usçu arayışlarda yitip gidişine karşı çıkıyordu, insanı uyandırıyor, onu kendine getiriyordu. Bu yüzden bazı filozofların ayrıntılı bilinç olguları araştırmalarına karşın varoluşçu felsefede bilgi kuramı kaygısı baskın olmadı. Bireyi ele almak, bireyi varoluşu içinde ele almak, yaşayan bir varlık olarak ele almak önemliydi. Varoluştan öze gidilecektir, yaşamdan bilgiye yükselmek gerekir. Bu açıdan varoluşçuluk, olumculukla da, marşçılıkla da karşıtlaşmıştır. Bilimselden, nesnelden, toplumsaldan, tarihselden yola çıkan tüm düşünceler varoluşçulukla karşıtlaşacaktır. Felsefeden çok sanata yakın olan bu felsefede, felsefe yapıtlarından çok sanat yapıtları verme eğilimi ağır basar gibidir. Pek çok varoluşçu bu yüzden felsefe yapıtları yanında edebiyat yapıtları da vermiştir. Felsefi görüşlerini kişisel ilişkilerin, somut ilişkilerin açıklamasına dayanarak anlatmaya yönelmiştir. Bu arada felsefeye bir sanat esnekliği, hatta bazen bir soyut sanat kapalılığı getirmiştir. Ayrıca varoluşçu filozofların felsefe kitaplarından çok edebiyat kitapları, oyunları, öyküleri, romanları ilgi uyandırmıştır. Gerçekte varoluşçuluğun edebiyat birikimi deneme sanatında işin içine katarsak felsefe birikiminden çoktur. Daha önce de belirttiğimiz gibi varoluşçu filozofların temel kitaplarını anlamak zordur. Örneğin Merleau-Ponty'nin Algının Olgu Bilimi adlı temel yapıtını açıklamak için A. de Valence'in hemen hemen aynı genişlikte Une Philosophie de l'Ambiguïté, L'Existentialisme de Maurice Merleau-Ponty Bir Kayganlık Felsefesi, Maurice Merleau-Ponty'nin Varoluşçuluğu adlı bir kitap yazdığını bilince karmaşıklığın boyutları anlaşılacaktır. Bir tür gerçekçilik. Varoluşçu felsefe özünde gerçekçi bir felsefedir. Gerçekliği ortaya koymak üzere gerçeklikten yola çıkmak varoluşçu filozofun başlıca amacıdır. Ne var ki gerçekçilik öznel düzeye indirgendiği zaman kendinden çok şey yitirecektir. Sartre'ın ünlü varoluş özden önce gelir formülü işte bu gerçekçi tutumun anlatımıdır. Sartre bu formülünü yepyeni bir formül olarak sunar. Oysa söz konusu formül, gerçekçi düşüncenin en temel ilkesinin değişik bir anlatımıdır. Aristotelesçi tutumu ortaya koyan şu skolastik formül, gerçekçiliğin temel ilkesi durumundadır. Nihil e intellectu quod non priu fuerit in sensu. Zihinde hiçbir şey yoktur ki duyulardan gelmiş olmasın. Her gerçekçi bakış, dünyayı ya da gerçekliği birinci koşul olarak belirler, çıkış noktası olarak alır. Skolastiklerin andığımız formülü, Sartre'ın varoluş özden önce gelir formülünü içerir gibidir. Ne var ki varoluşçular bu temeldeki duyarlılıklarını sonuna kadar sürdürmezler, dıştan içe değil de içten dışa yönelen bir bilgi araştırmasından yana çıkarlar. Öznellik öne çıkınca iç elbette çıkış noktası olacaktır. Bu tutumlarıyla gerçekçilikte yarı yolda kalmış olurlar. Varoluşçulara göre eski felsefeler özün varoluştan önce geldiği görüşündeydiler. Eski felsefeler düşünceden yaşama geçiyorlardı, yaşamı düşünceyle açıklıyorlardı, yaşam bir deney alanı olarak enine boyuna ayrıştırmaya tutmadan öncesel bir inanışla onu kurgusal bir biçimde tanıtlamaya çalışıyorlardı. Bu tutum varoluşçulara göre yanlıştır. Yapılması gereken ön yargısız bir biçimde yaşama ya da varoluşa yönelmek, onu bütün boyutlarıyla gözlemleyerek bilgiye ulaşmaktır. Kısacası bilgiden yaşama değil, yaşamdan bilgiye geçmek gerekir. Bilgi yaşamın bilgisidir, başka bilgi yoktur.